Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları, bizlerin bir kısmını, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam, artık Kurban Bayramı'nı İnşallah. İdrak edeceğiz inşallah. Bu vesileyle şimdiden hem sizin hem ailenizin hem de kıymetli dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Hocam yine kurbanla alakalı, Kurban Bayramı'nın belki nasıl idrak edilmesiyle alakalı ve hac ibadetiyle alakalı sorularla devam ediyoruz. Teşrik tekbirlerimiz var hocam. Bunların hükmü nedir? Öyle başlayayım soruya ve ne zaman başlar, ne zaman sona erer? Buradan devam edelim, buradan başlayalım. Buyurun.
Teşrik tekbirleri, şimdi bizim bayram günleriyle ilgili iki tabir var. Bir eyyam-ı teşrik, bir de eyyam-ı nahr ifadeleri kullanılır.
Evet.
Bu teşrik tekbirleri biraz bununla alakalıdır. Teşrik tekbirleri vaciptir.
Evet.
Peki kime vaciptir konusunda farklı görüşler var. Yani şöyle, kadınlara da vacip midir? Efendim sadece cemaatle kılanlar mı bu tekbiri getirir? Vesaire gibi detaylar var. Onlara girmeyeyim ben. Biz uygulamamız gereken şeyi anlatayım. Arefe günü sabah namazında başlar teşrik tekbirleri.
Evet. Arefe günü sabah namazı.
Sabah namazında başlar. Ve dördüncü bayram gün ikindi namazına kadar devam eder. Efendim dördüncü bayramın ikindi namazı dahil devam eder. Bu meşhur uygulamadır Hanefi'de. Meşhur yani uygulama bu istikamette. Ama birinci bayram gün ikindi biter diyen görüşler de var. Ama onu geçiyoruz. Peki ne zaman bu teşrik tekbirleri namazın neresinde getirilir? Farzların akabinde.
Evet.
Farzı kıldık. Farzdan sonra bu tekbir getirilir. Mesela diyelim ki Arafa günü sabahleyin başladık. Sabah namazını kıldık farzını. Farzdan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek tekbir alırız.
Evet. Bunu ferdi mi söyleyeceğiz?
Şimdi tabii cemaatle namaz kılınıyorsa cemaat hep beraber söyler.
Hep beraber söyleyecek.
Ama tek başına evde kılıyorsun. O zaman sen kendin söylersin.
Evet. Söylemeyi unuttuk diyelim hocam.
Söylemeyi unuttuysak yapılacak bir şey yok. Eğer bu namazı eğer kılamamışsak namazı. Eğer o teşrik günlerinde yani bayram günlerinde onu kaza edersek tekbiri getiririz yine. Mesela diyelim ki Arefe gün sabah namazına uyanamadık.
Evet.
Ha, öğleden sonra kaza ediyoruz. Veya ertesi gün kaza ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz? O kaza ederken de teşrik tekbirini getiriyoruz.
Evet.
Ha. Peki bu ister cemaatle kılınsın, ister tek başına kılınsın. İster köylerde olsun, ister şehirlerde. İster kadınlar olsun, ister erkekler. Bu teşrik tekbirlerini getirirler fazdan sonra.
Evet.
Bir farkla ki erkeklerle kadınlar arasında kadınlar sessiz getirir. Erkekler sesli getirir.
Evet. Namazı az önceki söylediğiniz husus için soruyorum. Teşrik tekbirlerinin günlerinin dışında
eğer kaza edecek kaza olursa edersek, o zaman tekbir
getirmiyoruz.
O zaman tekbir getirmiyoruz. O tekbirlerin getirildiği günlerde kaza edersek tekbirleri de getiriyoruz.
Evet. Hocam şimdi kurban bayramlarında şöyle bir uygulama var. Anadolu'da çok yaygındır bu. O soruyla başlayayım daha sonra. Kurbanın kesilmesi nasıl olacak, hangi günler arasında kurban kesebiliriz, etinin değerlendirilmesi nasıl olacak gibi sorularla devam edeceğiz. Ama şöyle bir uygulama vardır. Bu Ramazan bayramlarında da yapılır, kurban bayramlarında da etle yapılır. Ramazan bayramlarında da Anadolu'da tatlıyla yapılır. Sanki o gün oruçluymuşuz gibi sabah kalktığımızda işte kurban kesilip onun eti sofraya konuluncaya kadar hiçbir şey yemez Anadolu insanı ve sanki oruç açıyormuş gibi o etle yemeye başlar. O günkü yemeğe o etle başlar. Bunun dini karşılığı nedir? Karşılığı var mı dinimizde? Bununla devam etsek hocam.
Şimdi Ramazan bayramında yok bu. Hı-hı. Ramazan bayramında hatta bayram namazına giderken ağza tatlı bir şey almak, hı-hı, hurma gibi. O daha mesnun oluyor, sünnete uygun oluyor.
Eyvallah.
Ramazan bayramında. Hı-hı. Ama kurban bayramında dediğiniz doğru. Dediğiniz doğru. Peygamber Efendimiz öyle yaparmış. Yani kurbanı keser. Hı-hı. Ve tabii ilk en kolay pişen yeri neresidir kurbanlığın? Ciğeri.
Evet.
Ve ciğeriyle yani daha öncesinden bir şey yemezlermiş. Hı-hı. Ve kurban kesildikten sonra onun ciğeriyle tabiri caizse iftar eder. Tabii evet, bu oruç değil. Bu peygamberimizin uygulaması, dolayısıyla sünnet oluyor. Tabii bunun yerine getirilmesi her yerde her zaman mümkün değil. Şimdi büyük kurban organizasyonları yapılıyor.
Evet.
Şimdi yani diyelim ki sıraya giriyorsun. Bazen ikinci bayram günü sıraya veriyorlar sana. Bazen üçüncü bayram günü sıraya, hı-hı, veriyorlar. Dolayısıyla sen, ben kurban etiyle iftar edeceğim, ilk defa kurban etini yiyeceğim bugün diye herhalde ikinci bayram günü bekleyemezsin.
Eyvallah.
Dolayısıyla günümüzde ona takılmamak lazım, ama imkanın varsa. Diyelim ki sen kuşluk vakti her şeyi hallediyorsun. Yani mesela Anadolu'da, köylerde olsun, bazı ne bileyim küçük ilçelerde olsun, insanlar kendi kurbanlarını kendileri kesiyorlar. Özellikle küçük baş hayvan olursa gayet kolay. Ve onu hemen onun etinden pişirip efendim kuşluk vaktinden önce yiyebiliyor. Yani bunu yapabilenler yapsın. Hı hı. Ama İstanbul'da sen sıraya girmişsin, ikinci bayram gün saat 4'te ikindin, senin kurbanın kesilecek, o zamana kadar aç kalacak halin yok tabii.
Eyvallah. Tamamdır. Hocam, kurbanın kesilmesiyle alakalı. Şimdi az önce ifade ettiniz, Anadolu'da halkımız daha çok kendi kurban kesiyor. Veya işte büyük şehirlerde, İstanbul gibi şehirde bir takım organizasyonlara dahil oluyorlar. Biz kurban bayramında hangi güne kadar kurban kesebiliriz hocam?
Şimdi Hanefi mezhebine göre üçüncü bayram gün akşamına kadar kesilebiliyor.
Akşam namazı mı hocam? Akşam dediğiniz?
Güneş batınca.
Güneş batıncaya kadar. Hı.
Yani bu kurban bayramının ilk gününe Yevm-i Teşrik deniliyor. Sonraki, hı-hı, günlere Eyyam-ı Nahir deniliyor. Üçüncü bayram gün güneş batıncaya kadar. Şafii mezhebinde dördüncü bayram günü güneş batıncaya kadar kesilebiliyor. Yani Hanefi mezhebinde üçüncü bayram gün güneş batıncaya kadar o hayvan kesilmemişse, hı-hı, güneş batmadan önce kesilmemişse, artık daha sonra kesilmiyor o. Onu canlı olarak, sadaka olarak vermek gerekiyor. Hı-hı. Kurbanlığı.
Evet.
Evet. Yani üçüncü bayram gün. Hı-hı. Yani ne zaman başlıyor bu? Birinci bayram gün cuma namazından sonra. Bayram namazından sonra başlıyor. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisi var. Bugünkü ilk nüsükümüz namaz, sonra kurban. Hatta şu oluyor. Bayram namazı kılınan yerlerde, hı-hı, eğer bayram namazından önce kurban kesilirse bu kurban sayılmıyor.
Evet.
Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından önce kurban kesilmemesi lazım. Ama bayram namazı kılınmayan köyler var diyelim. Eskiden şehirlerde kılınırmış, köylerde kılınmazmış. O zaman sabahleyin güneş doğmadan itibaren, doğumundan, hı hı, itibaren kesilebiliyor. Yani fecirle birlikte kesilebiliyor. Ama genelde bugün günümüzde her yerde, belki obalar hariç, hı hı, veya böyle 3-5 haneli köyler var şimdi artık. Hı hı. Yani maalesef o duruma düşüldü. İnsanlar büyük şehirlere akın etti. Köyde kaldı 3-5 tane ihtiyar. Orada hoca yok, bayram namazı yok filan. Yani öyle yerlerde sabah namazından itibaren kesilebilir. Ama eğer bir yerde kurban bayramı namazı kılınıyorsa, o takdirde kurban ancak bayram namazı kılındıktan sonra kesilmesi lazım. Son günü de dediğim gibi üçüncü bayram gün akşama kadar.
Evet. Hocam, kurban etinin değerlendirilmesi nasıl olacak? Yani biz eti nasıl değerlendireceğiz? Ne kadarını paylaşacağız?
Şimdi kurban kesmenin hikmeti var bir. Hı hı. Nedir o hikmet? Fakir fukaranın et yemesi. Evet, biz vacibin yerine getirilmiş olması açısından kan akıtmak yeterlidir diyoruz. Hı hı. Yani hayvanı kesmek o vacibin yerine getirilmesi açısından yeterlidir, ama İş bununla bitmiyor. Bir de o etin fakirlere ulaştırılması. Burada biraz zamana göre, şartlara göre, efendim coğrafyaya göre farklı uygulamalar yapılabilir.
Hı hı.
Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir sene fakir, çok fakir insan gelmiş Medine'ye. Ve Peygamber Efendimiz kurban etlerinin 3 günden fazla bekletilmemesini şey yapmış.
Fakirlere dağıtılsın.
O fakirlere yedirilsin diye. Hı. 3 günden fazla bekletilmemesi. Ama ertesi sene bu şey ortadan kalkmış. Fakir, o kadar fakir gelmemiş. Bu sefer Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ben sizi kurban etlerinizi biriktirmekten men etmiştim. Hı hı. Şimdi yiyin ve biriktirin. Yani hem yiyin kendiniz,
hı hı,
ikram edin ve biriktirin. Ha şimdi sünnette bu var. Demek ki o zaman kurban etini ne yapacağız sorunun cevabı biraz çevreye göre, coğrafyaya göre, zamana göre farklılık gösterebilir.
Evet.
Ama bizim coğrafyamızda öteden beri adet haline gelen bir şey var değil mi? 3'e bölüyoruz.
Hı hı.
Bunun 1/3'ünü işte aile efradı yiyor. 1/3'ünü misafirlere ikram ediyor. 1/3'ünü de fakirlere dağıtıyor.
Evet.
Ha, kişi fakirse diyor yine bizim kaynaklarımız, ihtiyaçlı ise,
hı hı, hepsini kendine alabilir.
Hepsini kendine ayırabilir.
Evet.
Ha, şimdi günümüzde burada da problemler çıkmaya başladı. Bu apartman hayatında, site hayatında insanlar kendi ailelerinin dışında kimseyi tanımıyorlar. Aynı kattaki 2 aile birbirini tanımaz. Maalesef bu hale geldi. Dolayısıyla çevrede kim fakir, kim zengin, o bilinmiyor. Yok.
Hı hı.
Bilinmiyor. O zaman ne yapacak bu kimse? Yani o eti ne yapacak? Şimdi bunun bir kolayı bulundu. Tatile gidiyor millet veya biraz daha ucuza mal oluyor. STK'lara kestiriyor parayı, veriyor. Hı hı. Onlar kesiyor. Ve böylece dertten kurtuluyor tabir caizse. Ama kendisi kestirenler de var. Yine bu organizasyonlara, hı hı, parasını verip orada kestiriyor, alıp geliyor. Veya diyelim satıcıların artık kesimhaneleri var bugün birçok büyük şehirlerde. Orada kestirip eti getiriyor. Ha bunu ne yapacak? Bir defa bilebildiği şekilde fakirlere vermeli, dağıtmalı. Ha yok başka, tamam verdik, verecek kimse kalmadı. O zaman ne yapalım, kendisi artık onu kendi değerlendirebilir. Ha, şimdi bir de bu STK'lara verildiği zaman tamamı zaten genelde o STK'lar tarafından değerlendiriliyor.
Evet.
Yani işte öğrenci ise öğrenciye yedirtiliyor veya fakirler ise fakirlere dağıtılıyor. Yurt içinde, yurt dışında bu şekilde o problem olmaktan çıktı o eti değerlendirme açısından. Hı hı. Ama dediğim gibi büyük şehirlerde insanların birbirlerini tanımadığı ortamlarda kim fakir kim zengin belli değil. Onlar için biraz sıkıntı var.
Evet, peki hocam. Hocam vakıflardan bahsettiniz. Tam da onunla alakalı bir sorumuz var. Şimdi vakıflarımız, Allah razı olsun, STK'larımız bu hizmeti yapıyorlar. Aziz Mahmut Dahi Vakfımız da gerek İLAM'daki yani Küçükçamlıca'da bulunan merkezimizde, gerekse Üsküdar merkezde kurban kesimi gerçekleştirecek. Ve işte talep olan, gelen, başvuran dostlarımızın kurban kesiminde yardımcı olacak. Gerekli şartları dinleyicilerimiz Hüdayi Vakfımızın sitesinden ulaşabilir. Hüdayi Vakfı veya diğer vakıflarımız işte az önce de ifade ettiğiniz gibi öğrencilere, fakirlere bu etleri ulaştırıyor. Ama öğrenci ve fakirlere ulaştırma yerine bir vakıf bu etleri satıp parasını kullanabilir mi?
Şimdi kurbandaki hikmet neydi? Fakire et yedirmek.
Evet.
Ha, zekatın hikmeti neydi? Fakirin ihtiyacını karşılamak.
Hı hı.
Onun için kurban hayvandan yapılır. Hayvan sadece hayvanla ilgilidir.
Hı hı.
Ve kesilmesi gerekir.
Evet.
Bu bize bir şey söylüyor. Ama zekat hem hayvan varlığından hem başka varlıklardan da verilir. Ve o verdiğin şey hayvansa canlı olarak verirsin. veya başka bir malsa onu olduğu gibi para veya mal olarak verirsin ki fakir ondan kendisinden doğrudan istifade eder.
Evet.
Dolayısıyla kurbanda asıl olan şey etin fakirlere, yoksullara yedirilmesidir.
Evet.
Ha şimdi bu vakıflar bazen öyle oluyor ki ihtiyacının üstünde bile et hayvan kesildiği oluyor. İhtiyacının üstünde. Hı-hı. Mesela diyelim ki Sinan'da işte fakir olsun, öğrenci olsun bir ton ete ihtiyacı var ama 1,5 ton et geliyor, 2 ton et geliyor.
Hı hı.
Ha, şimdi bu işi ne yapacak bu insanlar? Bir, bak şu olmalı. Mesela diyelim ki aşevler var, fakirlere orada yemek veriliyor veya öğrencilere dediğin gibi yemek veriliyor. Kurban etlerinin tamamını ilk gün, 3 gün kavurma yaparak taze taze verme imkanı yok.
Evet.
Yedirme. Mutlaka kalacak. Ha, bunlar için bir, yapmaları gereken şeyler. Bu etleri muhafaza ederler ve sene boyu, yani o et kaldığı sürece o ihtiyaç sahiplerine ister öğrenci olsun, ister fakir olsun verirler.
Hı hı.
Kendileri muhafaza ederler. Ki bunu yapan vakıflar var.
Evet.
Bu bir. İki, böyle bir imkanı yok. Böyle bir imkanı yok. Yani etini koruma imkanı yok. Muhafaza, hı-hı, etme imkanı yok. Ha, eti lop et olarak bir kasaba veya başkasına ödünç verebilir. Lop et olarak.
Hı-hı. Şu kadar et verdim ve yıl içerisinde bu kadar eti alacağım.
Kargas.
Hı-hı.
Lop et. Yani kemiğinden sıyrılmış sırf et tartıyor.
Hı-hı.
Kaç kilo geldi? 500 kilo. O 500 kiloyu kasaba veriyor. Kasap bunu satıyor.
Hı-hı.
Ve diyor ki ben ihtiyacım olduk sıra senden alacağım diyor öğrenciye.
Hı hı.
Ve sene içerisinde işte 50 kilo, 100 kilo neyse ihtiyacı olduğu kadarını alıyor. Ve bu şekilde borç verip karşılığını almış oluyor. Bak bu satış değil.
Evet.
Ha, ikinci olarak bunu yapmalı kişiler. Bir, bak doğrudan yedirmeli. İki, kendisi bizatihi korumalı.
Hı hı.
Üç, bunları yapamıyorsa ödünç vererek onu değerlendirmeli. Ha, bütün bunları da yapamıyorsa ve ihtiyacından fazla ise, burada şimdi şu da var tabii. Yani bir kimse bir vakfa kurban bedel olarak veriyorsa, yani vekalet vererek kurban kestiriyorsa, hı hı, bu o vakıf tarafından değerlendirilmesini istiyor demektir.
Evet.
Mesela sen demin bahsettin. İsimlerden, vakıf, hı hı, isimlerinden. Ha, A Vakfı'na ben kurbanımı bağışladım. Benim niyetim ne oluyor o zaman? O A Vakfı'nın kullanacağı yerlerde onun kullanılması.
Hı hı.
Ama bazen de öyle oluyor ki, mesela böyle belli bir yöne hizmet eden vakıf değil. Genelde fukaraya hizmet eden. Mesela isimler verdik ya, yine verelim. Kızılay gibi.
Hı hı.
Diyanet Vakfı gibi. Bunlar illa şuraya demiyor. O zaman onlar ihtiyacı olan herkese o eti vermeliler.
Evet.
Yani böyle bir vakfa eğer bağışta bulunmuşsa,
hı hı,
şuradakiler bitti, tamam değil. O zaman başka yerdekine de vermeli, başka yerdekine de vermeli. Eti o şekilde değerlendirmeli. Bütün bunlar mümkün değil.
Hı hı.
O zaman en son çare, yani eti bayram günlerinde tüketemiyorlar, depolama imkanları yok, emanet veremiyorlar. Bana bu eti veren kişi sadece bunlara sarf etmem için vermiş. Bunu o şekilde, hı-hı, kayıtlamış. O zaman satılıp fakirlere verilmesi son çare olarak olabilir.
Satılıp parası fakirlere.
Parası öğrencilere yedirilmesi veya fakirlere.
Fakirlere verilebilir. Peki hocam. Hocam hisseyle alakalı bir sorumuz var. Şimdi 6 kişi bir kurbanlığa dahil olmuş, bir kurbanlık almışlar. Ama sonradan 7. kişi de bu kurbanlığa dahil olmak istemiş. Buradaki durum nasıl olacak? O 7. kişi dahil olabilecek mi hocam?
Şimdi bir defa ortak kurban kesmelerde her bir hissedarın payının 7'de birden aşağı olmaması lazım.
Evet.
7'de birden aşağı olmaması lazım. Onun için de zaten bir kurbana en çok 7 kişi ortak olabiliyor. Burada en doğrusu şu, daha önceden ortaklar tespit edilip 6 kişi ise 6 kişi olarak, 7 kişi ise 7 kişi olarak tespit edilip o sayıya göre satın alınıp ve onlar adına satın alınıp kesilmesi ideali.
Evet.
Ha, bir de şu olabiliyor. Yani mesela kişiler 2-3 kişi oluyorlar, bir kurbanlık alalım ve bunu 7'ye tamamlayıncaya kadar başkalarına da verebiliriz diyorlar. Bu niyetle alıyorlarsa bu da pek sakıncalı görünmez.
Evet.
Ha, ama eğer satın alırken hayvanı bunu kendimiz için satın alıyoruz, başkasına vermeyeceğiz niyetiyle alırlarsa o takdirde başkasına ortak edemezler. Bu bir.
Evet.
İki, o satın alan kişiler içerisinde, kurban ortakları içerisinde, benim kanaatim olarak söylüyorum, bir yerden okumuş değilim, bir fakir varsa, yani kendisine kurban vacip olmayan bir fakir varsa, o zaman o fakir, 6 kişi olarak aldılar ya, o fakir o kurbanlığın 1/6'ına sahip demektir. O 1/6'ını kesmek zorunda demektir. Çünkü onun için o adak hükmündedir. Dolayısıyla o satın aldığının aynısını kesmek zorundadır. Ve satın alırken de onun payı 1/6'dır. Dolayısıyla bundan sonra bir kişi daha alındığı zaman o sonradan alınan kişinin payı 1/7'den aşağıya düşer.
Evet.
Böyle olmaz. Ama fakir değil, hepsi zengin. Kendine kurban vacip hepsine. Ve alırken de kendimize aittir, başkasını almayacağız niyetleri yok. Hatta alırken bir kişi daha buna ortak edebiliriz diye almışlar ve her birinin hissesi de en az 1/7'e varmış ise o olabilir. Ama bu bir takım ihtilaflar da söz konusu burada. Yani mesela bir sonradan hiç kimseye alamaz görüşü de var, kim olursa olsun. Yani satılamıyorsa İmam-ı Azam'ın görüş kurulması lazım. Eğer o açıdan daha ortaklar önceden tespit edilip o sayıya göre müştereken alınması en idealidir, en doğrusudur.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu vesileyle bu Kurban Bayramı'nda, bu kurban ikliminde gönüllerimize İsmailce bir adanmışlık, İbrahimce Allah dostluğu, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ırmağından beslenen bir tevhid idraki diliyor ve sizin, ailenizin ve bu vesileyle tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum hocam.
Ben de bütün dinleyenlerin ve sizlerin, bu ailenin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Allah razı olsun
Allah
hocam.
Allah tekrar nasip etsin.
Amin. Allah razı olsun. Çok daha çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kaypınarlı Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte sizlerden gelen sorularımızla ve bizlerin hazırlamış olduğumuz sorularımızla programımıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.